Bir masal. Bu bir masaldır. Yeryüzünde diz kapaklarına kadar uzanan sarı kıvırcık saçlı, tertemiz mavi gözlü, içinde ne yalan, ne gurur, ne de küçük istekler bulunan ama birçok temiz, şiirsel hülyalar olan, ince, duygulu, iyi yürekli, çok güzel bir kız varmış. Şimdi siz de görüyorsunuz ki bu gerçekten de bir masaldır. Bu bir kral kızı değildi. Basbayağı iyi bir kızdı. Sonra da çok yoksul bir kızdı. Bir gün işini bitirip tarladan evine dönerken şöyle bir durumla karşılaştı. Yol kenarında bir ağacın altında tozlu toprakların üzerine uzun boylu, kırışık yüzlü, zayıf bir ihtiyar oturmuştu. Bu hayatta pek çok rastlanan ihtiyarlardan biriydi. Yalnız bunun gözleri görülegelen ihtiyarlarınkinden farklı olarak çok zeki ve çok derindi. Kız ihtiyarın hizasına geldiği zaman ihtiyar kızın üzerinde dokunaklı, acıklı bir etki yaptı. Kız ihtiyarın son dakikalarından birini olsun bir şeyle süslemek hevesine kapıldı. Bir çiçek kopardı, gülümseyerek ihtiyara uzattı ve sevecen üzgün bir sesle "Sana bundan başka bir şey yapmak elimden gelmiyor," dedi. "Benim hiçbir şeyim yok." İhtiyar zeki gözleriyle kıza baktı, gülümseyerek, "Kız, söylediğin doğru değil," dedi. "Senin pırlanta gibi bir yüreğin var, inan bana. Bu insanların sahip olabileceği en birinci, en değerli hazinedir. Çiçeğini alıyorum, sağ ol. Ama bu davranışına karşılık olarak dile benden ne dilersin? Çünkü ben büyücüyüm. Her istediğini verebilirim. Anlıyor musun her istediğini? Dilesene." Kız ihtiyarın bu sözleri üzerine düşünceye daldı. Çünkü budala bir kız değildi. Acaba ihtiyardan ne istemeliydi? Bir kıza hayatta en çok gerekli olan şey ne olabilirdi? Bunu bir türlü kestiremeyerek uzun uzun düşündü. Öyle ki nihayet ihtiyar istenebilecek şeyleri ona hatırlatmaya başladı. Mesela ne bileyim işte çok akıllı olmak istemez misin? Kız çok akıllı sayılan insanların herkesin saygı ve ilgisini çektiklerini hatırlayarak "Evet, evet," diye bağırdı. "Akıllı olmak isterim." İhtiyar tatlı tatlı gülümseyerek "Ya mutlu olmak istemez misin?" diye sordu. Kız şaşırarak "Mutlu olmak mı?" diye tekrarladı. Çünkü bugüne kadar kendisini hiçbir zaman mutsuz hissetmemişti. Akıl ile mutluluk arasındaki ayrımı bir türlü anlayamadı. "Hayır, hayır," dedi. "Bence hepsi bir, iyisi mi siz beni akıllı yapınız." "Kız, sen gerçekten bir çocukmuşsun ama ben sana acıyorum. İsteğini geri çevirmek elimden gelmeyecek. Seni akıllı yapacağım. Bu hal seni korkuttuğu zaman sen bana gel. Akıllı olmaktan bıktığın zaman belki de bir başka şey olmak istersin. Ama şunu bil ki ben insanın isteğini bir defa yerine getiririm." Kız üzülerek "Bir defa mı?" dedi. "Ama çok akıllı olmak korkunç ve yorucu bir şey mi ki?" "Mesele şu ki akıllı olur olmaz zamana, onun sırlarına ve gücüne göre kendini beceriksiz ve acınacak bir durumda duymaya başlayacaksın. Düşüncenin sınırsız ve hiç sönmeyen ateşinde küçücük bir kıvılcım olduğunu göreceksin. Gerçi sen aklın değeri karşılığında kolayca ün sağlayabilirsin. Ama akıllı bir adamın üne ihtiyacı yoktur. Sonra insanlara öğretmek ve bütün öğrettiğin şeyler için sorumlu olmak zorunluluğu da omuzlarına yüklenecektir." İhtiyar ona uzun bir süre daha akıldan söz etti. Ama kız onu anlamıyordu. Nihayet akıllılığı beceremeyeceğini anlayınca "İyisi mi?" dedi. "Siz bana başka şeyler verin." "İyi, iyi ama ne vereyim? Aşk mı? Benim yardımım olmadan da seni seveceklerdir. Altın mı? Sana bunu teklif etmem. Çünkü senin köle olmanı istemem. Zenginlik köleliktir. Güzellik mi? Ama sağlık gibi güzellik de sende zaten var. Biraz daha güzel olamaz mıyım? Ya da bakın, bu hepsinden iyi. Geçici bir zaman için ilerisini geleceği görecek kadar akıllı ve anlayışlı olamaz mıyım? Anlıyor musunuz ihtiyar? Henüz onu yaşamadan bütün hayatımı görebilmek için ha? Bu olamaz mı ha?" "Galiba bu olur ama bana kalırsa bunu yapmasan daha iyi edersin." Kız sabırsızlığından ve merakından ellerini çırparak bağırıyordu. "Oh, lütfen rica ederim." Büyücü ihtiyar, "Peki," dedi, "otur bakalım şuraya." Kız ihtiyarın buyruğuna boyun eğerek oturduğu zaman ihtiyar sordu. "Sen yalnız hayatını görmek mi istiyorsun, yoksa görmek ve anlamak mı?" Kız, "Evet, evet," karşılığını verdi. Büyücünün eli başına dokunduğu zaman adeta uykuya dalar gibi olan kız, bakın neler gördü. Sıcak bir yaz akşamı, kız kendisine az önce "seni seviyorum" diyen ve çoktandır yüreğinin tatlı tatlı çarparak karşıladığı insanla yan yana yürüyor. Kız mutludur, yani bu durumdan hoşnuttur ve o, gelecekteki kocası, kendisine annesinden de babasından da daha yakın, daha değerli, daha renkli görünüyor. Kız kulaklarında bir dağ suyu gibi uyumlu ve güzel yankılar yapan delikanlının ateşli ve sevimli sözlerini dinleyerek geleceği hayal eder. Daha dün öylesine soluk, öylesine ürkek olan o olağanüstü hülya goncalarının yüreğinde cesur, zengin ve parlak bir halde açtığını hisseder ve tatlı bir ürperişin heyecanları içinde bunların büyüyüşlerini izleyerek coşkun ve saf haykırır. "Ah, sevmek ne güzel şey." Delikanlı kıza, "Ah, bütün aşk, şimdi senin duydukların hepsi değildir. Hayır, hayır, hepsi değil," diyor. Ve aşkta insanları yukarılara, çok yukarılara, toprağın yukarılarına çıkaran, göğe yaklaştıran, onunla kardeş bir hale getiren bir takım mutlu anlar, bir takım karmaşık duygular ve olağan dışı zevkler olduğunu da söylüyor. Kız delikanlıyı dinliyor, kendisi de kalbinin düşünce ve sevgiyle uyandırılmış bu görkemli çiçek bahçesinin ne gibi duygularla yaşadığını anlatmak istiyordu. Kız heyecanlanarak ve yeni duygularını belirtmek için yeni sözcükler arayarak kesik kesik konuşmaya başladı. Delikanlı kızı dikkatle ama daha yaşlı bir insan gibi dinliyor ve öpücükleriyle sık sık onun konuşmasına engel oluyordu. O zaman kıza delikanlı onun sözlerine bir aşk sayıklaması gözüyle bakıyormuş gibi geldi. Bu onu incitti ve kız daha büyük bir gayretle kendisinden söz etmeye başladı. Delikanlı ise kıza "saf ve aptal," dedi. Bu hal kendisini her zamandan çok akıllı hisseden kızı gücendirdi, kırdı ve kız içlenerek sustu. Delikanlı kızın bu susuşunu bir heyecan ve yeni isteklerin bir taşkınlığı gibi anladı ve onu öpmeye başladı. Kızı zevkten sarhoş edince ne olduğunu anlamasına vakit kalmadan onu kadın haline getirdi. Kız başkalaşınca kendine geldi ve delikanlının bir padişah gururuyla kendisine bakmakta olduğunu görünce yüreğindeki çiçeklerin tutku fırtınasıyla solduklarını hissetti. Bu halden üzüldü ve korktu. Hayal kırıklığına uğramış ve kırılmış bir insanın gözyaşlarıyla ağlamaya başladı. O zaman delikanlı onun gönlünü almaya çalışarak, "Ağlama," dedi, "bu önüne geçilmez bir şeydir. Her zaman böyle olur, bu yasadır, bundan ötesi hep hayaldir." Ah, şu halde düşünmek için böylesine yükseklere çıkmanın gereği neydi? "Çünkü bana öyle geliyor ki, ben düştüm ve bir daha hiçbir zaman elime geçiremeyeceğim bir şey kaybettim. Bir dilenci gibi bana öylesine az şey verildi ve benden öylesine çok şey alındı ki. Geçmişi gelecekten ayıran o an hemen hemen insanın aklının ve yüreğinin fark edemeyeceği kadar niçin kısadır? Beni gelecekte ne bekliyor?" Delikanlı bir kralın koruyucu ve azametli edasıyla "Korkma," dedi, "ben seninleyim ve her zaman seninle olacağım. Sen yalnız beni iyice anlamaya çalış, o zaman bana yakınlaşırsın. Ben de seni anlarım. Seni seviyorum, mutluluğun için bu kadarı yeter. Bana inan." Delikanlı hem bunları söylüyor, hem de şimdi kızı kendisine bağlamak gücünü kazanan öpücüklerle onu öpüyordu. Kız baştan başa şehvet kasırgasına yakalanmış, utançtan, korkudan, ağrıdan ve içinde gittikçe kabaran bir tutkudan üzgün bir halde ona dudaklarını uzatarak boyun eğiyordu. İşte karnında yeni bir hayatın vuruşlarını duydu. Düşünce ve beklemekten bitkin bir halde, uykusuz geçen uzun gecelerde sevinçli bir korku ile bunu dinlemeye başladı. Bu ana kadar hayatı belirsiz ve tek düze geçmişti. Nitekim aşkın en yüksek belirtisi saydığı şey de bir alışkanlık haline dönüşmüştü. Gerçekten de kocası manevi bakımdan kendisinden güçlüydü. Ama güç ve bilgisiyle övünerek mücadelesine ve hayattaki amacına onu ortak etmeyi niçin istememişti? Bu onu kırıyor, canını sıkıyordu. Çoğu zaman tuhaf, fantastik ve günahkar bir takım düşünceler, yüreğinde belirsiz duygular ve şiddetli yenilik istekleri doğurarak kafasını kurcalıyordu. Ama şimdi o yakında anne olacaktır. Bu düşünce onu durumun bütün ciddiliğini anlamaya ve gelecek önünde bir korku duymaya götürüyordu. Bu hal onu kocasındaki o ateşli duyguların şimdi sadece ılık bir duyguya dönüşmüş olduğu gerçeğini kabule zorluyordu. Yarı duygu, yarı düşünce halinde karnında yaşayan yaratık gece gündüz onu korkutuyordu. Ve işte kız ağrıdan kıvranarak küçük, canlı ama duygusuz bir yaratık dünyaya getiriyor. Yeni düşünce ve duygular fırtınası çocuğu ile ilgili iğne gibi kalbe batan kaygılar kızın kafasını ve göğsünü doldurur. Bütün dikkatini o aciz, o güçsüz yaratığın üzerine toplar. Bu küçük yaratığı bir sürü tehlikelere karşı koruyarak ve onun varlığı için yaptığı savaşta hızla gücünü yitirerek onun her nefes alışını, her davranışını bir korku titremesiyle kollamaya başlar. Çocuk büyür. Her adımda kendisine bir engel çıkaran ve içinde bir sızı doğuran dış dünyayı tanımaya başlar. Kız ise her geçen gün biraz daha fazla onun üzerine titrer. Güzelliği ise kocasına ve oğluna gösterdiği ilgi ve yorgunluğun ateşi içinde farkına bile varmadan eriyip gider. Birinci çocuğu yürümeye başlamadan bir ikincisi doğar. Kadının çocuklarıyla ilgili kaygıları gittikçe artar. Aşkının o ilk günü ise ne sevgi ne de acıma bilmeyen zamanın eli altında, mağrip saraylarının duvarlarındaki ince, zarif, mağrip arabesklerinin silip kayboluşundan daha kısa bir zamanda belleğinden silinerek gittikçe geçmişin derinliklerine gömülür. Çocuklarını düşünür ve anlar bir halde görmek sevinci pek seyrek olarak yüreğinde tutuşur ve hemen onlar için beslediği kaygı ve korkularının ağırlığı altında sönüp gider. Çocukları yürümeye başlar ve odalarının pencerelerinden hayatı görürler. Bu odaların her yanında nereye baksalar çevrelerindeki her şeyde hareket, gürültü ve bir canlılık var. Onlar bu odalara iyiyi kötüden ayırt etmesini bilmeyen ve ilk kez ava çıkan tilki yavrularının doymak bilmez merakıyla bakarlar. Hayatsa adeta atmosfer gibi her yere sızarak çevrelerinde kudurmuşçasına ve çekici bir biçimde güçle köpürüp taşar. O zaman anlamı çocukları için karanlık ama kendisi için apaçık isteklerin çocuklarını sardığını gören anne, üzüntü ve korku içinde iyinin nerede bitip kötünün nerede başladığını onlara öğretmeye başlar. Daha çok eskiden, küçüklüğünde inanmaya başladığı, kendisi için açık olmayan ve gizemli bir nitelik taşıyan ama çocuklara öğretilmesi adet olan her şeyi onlara öğretmeye koyulur. O zamandan bu ana kadar hayatına zaman kavramı karıştı ve soğuk bir eda ile ona inançlardan çoğunun ahlakının hayat için gereksiz, kendisi için zararlı olduğunu gösterdi. Ama kadın zamanın bu işaretini çocuklarından gizledi. Çünkü bunu onlardan gizlemeseydi onlara ne öğretirdi? Yeryüzünde en iyi ve en mutlu insan olarak görmek zorunda olduğu ve canı kadar sevdiği yavrularını koruyarak hayatın zehirli etkilerine karşı gece gündüz savaştı. Çocuklarının kölesi, kocasının hizmetçisi ve bunların yaşama hakları için yorulmaz bir savaşçı olan anne, harcadığı emeklerin yararsız olduğunu, çocuklarına beslediği sevginin bunların mutluluğu için yeterli olmadığını, bütün kahramanlığına rağmen düşmanlarını tanımadığını, savaşının zor ve boşuna olduğunu, sonunda en esaslı bir şeyi kendisine çıkarsız ve zor bir iş olduğu halde insanın namuslu olmasının neden gerektiğini bilmediğini görerek umutsuzluğa kapıldı. Madem ki bütün hayatımız bir andan ibaretti, madem ki bütün iyi şeyler uzun bir süre elimizde tutarak iyice zevklerini çıkarmamıza fırsat vermeden bize böyle bir gülümseyerek hemen ortadan kayboluyorlar, o halde kendimize bir takım amaçlar edinmeye ne gerek var? Böylesine çok didinmenin gereği ne? Gerçek mutluluğun bir lorlaşmış temiz damlasına, ter koktuğu için onu elde ederken harcanan emekten, zevki kaçtığı için israf edilen hayat enerjisi, o damlayı elde etmek sevincini, bundan yararlanmak zevkini öldürdüğü için, seyrek olarak lezzetli olan o damlaya erişebilmek umuduyla koca bir kap kokmuş su içiyorsun. Yükseklere çıkmaya ve aşağısını, ayaklarının dibini senin için öylesine parlak, öylesine açık ve seni başkalarından apayrı, yalnız bir hale getiren bütün bu alçak şeyleri görmenin gereğini, bir başına olmak. Bu acıdır. İnsan hayat için yaratılmıştır. Her zaman hayatın kölesidir. Çünkü hayata hizmet eder. Hayat ise insana daima bir köle gözüyle bakar. Hatta bazen insan hayatın önünde bulunurken ve hayat onun peşinde yürürken bile yine insana böyle bir gözle bakar. İşte o anne, çocukları üzerine düşüncelerle dolu geçirdiği uykusuz gecelerde, çocuklarına beslediği sevgiyle filozoflaşır. Öfke ile inkar eder, hüzünle inanır. Çocuklarının mutluluğu nasıl gerektiriyorsa, bütün yaşayışını öylece değiştirir. Yıkar, yaratır, tutkuyla sever. Soğuk bir umutsuzlukla sever. Hakaret gözyaşlarıyla ve hayal kırıklığına uğramış insanların gülümseyişiyle sever. Çocuklarına yol ve yer bulmak için gecelerce kendisine işkence eder. Hayat ise onu hep daha çok şeyler yapmaya zorlayarak acımadan onunla alay eder. Güzelliği ise hiç farkına varmadan giderek solar. Gündüzleri onu çok düşünen bu anneyi tasavvur etmek daha zordur. O daha çok ömür boyunca bir kez kurulan otomatik bir iş makinesini andırmaktadır. Çocukları büyümekte, duygulu ve dış etkilerden gittikçe daha çok etkilenebilecek bir hale gelmektedirler. Artık bunlarda düşünce doğmuş ve çalışmaya başlamıştır. Anneleri dikkatli olmak zorundadır. Çünkü çocukları onun günlük ahlakının kağıt kalesinde kolayca birçok gedikler açabilirler. Anne onların cesur saldırışlarını durdurduğu zaman çocukları yırtıcı hayvan yavruları gibi ona şiddetle kafa tutarlar. Sık sık onun kalbini kırarlar. Artık onlar annelerini kendilerini anlamayacak kadar ihtiyarlamış ve kendilerine bir şey öğretemeyecek kadar az yaşamış saymaya başlarlar. Ve anne yeni zamanı anlamakla ilgili çocuklarının hemen her vakit yüksekten bakan alaycı sözlerine önceleri hakaret duyarak azar azar artan bir dikkatle kulak verir. Yeni zaman. Evet, onun zamanında gençliğinde nasıl idiyse nitelik bakımından yine her şeyi yutan yıkıcı bir canavar kalmakta devam ederek o değişti. O zaman bir şey isterdi, bugünse bir başka şey istiyor. Nitekim aynı, yalnız biçimler başka. Duygu ve düşünce için başka, sevgi için başka, günlük ilişkiler için başka. Oysa anne gücünü insana her zaman gerekli olan, değişmez ve ölümsüz sayılan bir şeyleri harcamıştı. Ve işte şimdi o öğütlerinde biçimi niteliğe üstün tuttuğunu hazin ve acı bir surette keşfetti. Bu bir yanlıştı ve anne bu yanlıştan ötürü acı duyar. İlk çocuğunun doğumuyla birlikte yeni hayatı bir acı idi. Ve o bu acıya yer yer umut ve hayal pırıltılarıyla hafifçe süslü bu geniş ve siyah didilme çizgisine alıştı. Varsın öyle olsun. Yine de çocukları bütün öteki çocuklara göre daha az olan, bütün kusurlarına rağmen yeryüzünün en iyi çocuklarıdır. Çocuklarının ruh ve vücutlarının yaratıcısı olan anne, ruhunun derinliklerinde bir korkunun yuvalandığını hisseder. Anne çocuklarının kendilerinden istenilen şeyleri yapamamalarından, onları iyi eğitememekle suçlandırılmasından korkmaktadır. Çocukları alçak da olsalar, namuslu yani gülünç yani mutsuz da olsalar yine anneleri suçlu görülecektir. Bütün bunlar hayattan yararlanmasını bilen birçoklarının gözünde hep aynı şeylerdir. Böylece her zaman çocuklarının alın yazısıyla kaygılı, onların mutluluğu için titreyen anne, aşkında ve isteklerinde kör, bu renksiz ve alçak gönüllü kahraman, çocuklarına hayat yolunu açmakta ve onlara başkalarını ezmeden yaşamak hakkını kazanmak için gerekli olan mutluluğun ne olduğunu, sarsılmaz gerçeğin nerede olduğunu, üzüntü ve güçsüzlüğünü anlamanın bilinci içinde çırpınıp durur. Güzelliği ise kaybolmakta, bir arkadaş olarak kocası yok olmaktadır. Kadın bazen kendi kendine sorar. Beni bu adama bağlayan ne? Kalbi hüzünle bu sorusuna karşılık verir. Alışkanlık. Kadın tekrar sorar. Peki ya sevgi nerede? Kalbi bu soruya karşılık vermez. Kadın üşür, kederlenir. O yalnızdır, yalnız, yapayalnız. Ama işte onlar, çocukları büyüdüler. Ve tabii 25 yıl boyunca kendilerine gösterilen dikkat ve ilgiyi sevgileriyle ödeyeceklerdir. Şimdi onlar annelerini şımartacaklardır. Bütün hayatını, bütün varlığını çocuklarına bağışlayan anne elbette bunu hak etmiştir. Ama burada o eski lakin her zaman yeni öykü başlar. Aşk sahneye çıkar. Çocuklarının tırnağına bile değmeyen kızlar ve delikanlılar gelir. Anne çocuklarının hayatında bahar kadar kısa süren aşklarıyla şu şimdi sahneye çıkanlardan daha az yer tuttuğunu hisseder. Ama anne bir anne olmak niteliğiyle aşktaki kadar hiçbir şeyde yeri olmayan yanlış yapmak korkusuyla bu hale çabucak alışır. Çocuklarının başkalarını kendisine üstün tutmaları onu sinirlendirmekten de çok korkutur. Ve işte anne çocuklarına az önce gelen ve kendisinden çok şey alanların hiç de çocuklarının sandıkları gibi olmadıklarını ve sevgili çocukları için bir korku duyduğunu söyler. Ama sevgili çocukları kendilerini daha çok sevdikleri için tartışırlar, inandırırlar. Kavga ederler ve üstün çıkarlar. Anne korku ile bu yabancı insanları kabul eder ve kendi çocuklarını yabancılara verir. Yanlış yapmak korkusu, kah çoğalarak, kah azalarak peşini hiç bırakmaz. Ama artık anne huzur ve rahata susamıştır. Anne şimdi yalnızdır. Çünkü hayatı çocuklarına dar gelmektedir. Çocukları ancak karı ve kocalarını gücendirmeden verebildikleri bir sevgiyi kendisine vermektedirler. Anneye gösterilen bu soğuk, bu zoraki sevgi bir sadakadan farkı olmayan hakaret dolu soğuk bir sevgidir. İşte kendilerine bütün hayatını bağlayan anneye çocuklarının verebildikleri şey bundan ibarettir. Ya onlara verilen bu hayatın karşılığı nasıl ödenecek? Onlar bu borcu daha sonra kendi hayatlarını, kendi mutluluklarını kurdukları zaman ödeyeceklerdir. Onun biraz daha beklemesi gerek ama anne bunu da kabul eder. Anne her şeyi kabul eder. Bir kenara atılmış, posası çıkmış ihtiyar anne, aç ruhunu ömür boyunca yaptığı gibi düşlerle ve çocuklarının gider ayak ona lütfettikleri özen ve ilgiyle besler. Yalnızlık anlarında bazen hayatının bir bilançosunu çıkarmaya çalışır ve adeta ağır bir taş yığınını eşeler gibi anılarını kurcalayarak anneliğin geçici sevinç kırıntılarıyla kendini aldatmayı sürdürür. Bir çocuk gibi bu onu avutur. Her şeyi alınmış, ihtiyar, acınacak bir durumda olduğu halde yine hayatın kendisine yüklediği ödevi yapmış olmakla göğsü kabarır. Artık çocukları da birer anne ve baba olmuştur. Kendisi mutlu ve içi rahat olabilir. Ama o daha rahata ermemişti. Çünkü iyi zamanlarında annelerini unutan çocukları, işleri biraz bozulur bozulmaz hemen ondan yardım istemeye koşarlar. Ve anne ölüm kendisini hatırlayıncaya kadar son artıklarını da onlarla paylaşır. Ve bundan sonra ölür. Öbür dünyanın eşiğinde de hayat programlarını tamamlamak üzere geride kalan çocuklarının yaşamını ortak olmak fırsatlarını bir dereceye kadar bulur. Kadın ölür. Günlük yaşamın hayhürleri arasında unutuluncaya kadar anısı çocuklarında yaşar. Önceleri mezarını sıkı ziyaret ederler. Sonraları bu ziyaretler seyrekleşir ve artık onu büsbütün unuturlar. Sonunda o bir ölüdür. Kız bu düşten uyanınca korku ve acı ile sordu. Peki ya benim hayatım nerede? Ben neredeyim? Hayatın bana vereceği şey bu kadar mı? Benim hayatım nerede? Ama artık ihtiyar kızın yanında değildir. Bu ihtiyar bilge bir adamdı. Geleceği keşfetti ve bunun için hiçbir teşekkür beklemeden çekilip gitti. Kızın bunun için kendisine teşekkür etmeyeceğini biliyordu. Kız karşılık alamayınca ağlamaya başladı. Ağlamaktan yorulunca geleceğini karşılamak üzere evine gitti. Böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Bu bir masaldır. 1895.